Evet, iyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Bir teknik arıza vardı. Halloldu ama maşallah. Evet Altı Hocam.
İnşallah. Hocam sansürsüzle devam edelim istiyorsan.
Edelim değil mi inşallah?
Evet, inşallah.
Sansürsüz programındaki mantıksız ve doğru olmayan iddialara cevap vermeye devam edelim. Dün vermiştik değil
evet.
mi? Evvelsi gün vermiştik.
Diyebileceğimiz ilk oluşumu meydana getirebiliyorlar.
Kaç? Tarih olarak kaç milyon milyar yıl net olarak?
Yaklaşık olarak Ender'in de söylediği gibi 3,5 milyar yıl öncesine tarih edebilen bir dönemden bahsedebiliriz rahatlıkla.
Yani 3,5 milyar yıl önce tamamen cansız
evet.
maddelerden oluşan
evet.
dünya üstünde cansız.
Ama bir anda değil bakın.
Tamam bir anda değil. Evet. Cansız kimyasal.
Bakın hücre de değil bakın. İlkin hücre de değil. Ama hücrenin çok temel, primitif, çok genel işlevlerine sahip. Çoğalmaya sahip, besin almaya sahip ve büyümeye sahip, özelliklerine sahip biz bir primitif formlar olduğunu biz biliyoruz artık. Çünkü
burası öyle bir uydurma ki.
Evet.
Yani bu saydığı özellikler zaten canlı hücresinin özellikleri. Büyüme özelliğine sahip diyor. Çoğalabiliyor diyor. Kendi metabolizması olan. Zaten hücre bu zaten. Yani hücrenin kompleksliği bütün bu özelliklere sahip olmasından dolayı. Yani büyük bir şehirden daha kompleks yapısı. Çünkü bunları meydana getiren organeller var. Ve bu organellerin birinin bile eksikliğinde hücre hayatta kalamıyor. Yani bu saydığı özelliklere mesela büyüme olması için, ondan sonra çoğalma olması için, metabolizmasının olması için mutlaka DNA gerekiyor hücrede. Mutlaka enerji gerekiyor, mitokondriler gerekiyor. Mutlaka proteinlerin olması gerekiyor, protein sentezi olabilmesi için. Mesela ribozom denilen protein fabrikası var. O da protein, kendisi protein ve içinde 60 küsür tane protein görev yapıyor. 55 tane protein görev yapıyor. Toplam proteinlerin sentezi için gereken protein sayısı 80'i geçiyor. Bakın protein sentezi için 80 küsür protein gerekiyor. Proteinler sentezlendikten sonra binlerce başka protein o proteinlere son şeklini veriyorlar. Yani böyle öyle kompleks bir yapısı var ki post ofisleri gerekiyor. Hücrenin zarı gerekiyor bir kere kapılarıyla. Son derece kompleks kapı sistemi var hücrenin böyle. Maddeleri belirli oranda belirli miktarlarda hücrenin içine bırakıyorlar ve kontrol ediyorlar hücrenin içine ne kadar her an ne kadar madde bulunacağını, hücreye yararlı olan materyallerin bulunacağını kontrol eden adeta akıllı kapılardan oluşmuş bir hücre zarı var. Bunların hepsi aynı anda gerekiyor. İşte bu zaten de hücre. Kaldı ki bakın çok büyük bir cahillik var burada. Şimdi diyor ya 3,5 milyar yıl önce diyor başladı diyor. Hayat değil mi? Onu söyledi.
Evet.
Ama dedi birdenbire olmadı dedi. İlkel formu vardı dedi. Bakın bilimsel bulgulardan haberi bile yok. Bakın şimdi hemen ispatlayalım bunun yanlış olduğunu. 3,5 milyar yıl önce hatta 3,87 milyar yıl önce Nature dergisinde de yayınlanan makalelerde bu kesin olarak ortaya kondu. Bilim adamı yani zaten Darwinistler de bunu söylüyor. Yani o Darwinist olmasına rağmen Darwinizm iddialarını dahi bilmiyor. Bilimsel gerçekler tabii bunlar. 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkmış olan hücre fosili var. Tam ve eksiksiz.
Evet.
3,87 milyar yıl önce bulunduğunu söyledikleri Nature dergisinde hele fotosentez yapan siyanobakteriler. Hmm. Yani fotosentez yapıyorlar. O kadar kompleks yapıları var. Günümüzdekiyle tıpatıp aynı. Dedikleri gibi bir şey yok. Hayat birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekliyle ortaya çıkıyor. Yani yaratılmış olduğunu kanıtlıyor bize. Allah'ın yaratmış olduğunu kanıtlıyor.
Evet.
Yani bilimden bile haberleri yok. Ya süper cahiller ya süper yalancılar yani. İkisini de söylemek istemiyorum ama. Ya o ya öbürü belki ikisi birden yani. O, bence ikisi birden.
Zaten Dawkins de en son uzaylılara götürdüğü olayı. Yani cansız maddeden canlı oluşması zaten biyolojinin de kurallarına aykırı olan bir şey. O yüzden artık Dawkins değil mi onların şeyleri sayılır. Üstadları sayılır evrimcilerin.
Evet.
Herhalde uzaylılar geldi öyle şeyleri bıraktı demeye başladı. Yani aslında tesadüfen olamayacağını da bir nevi ikrardır yani.
Tabii ki.
Tabii.
Bakın şimdi bu yani şu gördüğünüz fosil 3,5 milyar yıllık bakteri fosili bu. Avustralya'da bulunmuş olan. Sağdaki günümüzdeki bakterinin tıpatıp aynısı değil mi? Zaten hücre öyle olmak zorunda. Yani tam ve eksiksiz olduğu zaman işlev görebildiğine göre ilk hücrenin mükemmel bir hücre olması gerekir. İşte fosil kaydı bunu kanıtlıyor. Bakın hiç onun dediği gibi değil. 3,5 milyar yıl önce yavaş yavaş ortaya çıkacak diye iddiada bulunmuştu ya.
Değil mi?
Doğru
tabii.
Değil. Fosil kayıtları bir kere onun doğru söylemediğini kanıtlıyor zaten. Yani
evet.
Bundan bile haberi yok. Kaldı ki dediğim gibi Nature dergisinde yayınlanan makalelerde fotoğrafları da var. 3,87 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri var. Yani bundan 300 milyon yıl eski ve fotosentez yapan mükemmel bugünkü siyanobakterinin tıpatıp aynısı.
Evet.
Bu neyi gösteriyor? Hayatın değil mi? Birdenbire eksiksiz, mükemmel şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Tabii. İlk hücrenin Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlıyor. Ne kanıtlıyor? Bilimsel bulgular. Fosilden daha net bilimsel bulgu olur mu? Değil mi? Fosil olduğu gibi gösteriyor. Bir kere bu söyledikleri de doğru değil. Hem de bir yani süper bilgisizler.
Evet.
Açıkçası atıyorlar tabii. Doğru söylemiyorlar yani. Yani devam edelim.
Oldukça şey, küçük ve sığ gölcükler içerisinde aslında bu tür kimyasal reaksiyonların gerçekleşerek temel bir canlı prosesi verilebileceğini
yani düşünüyorsunuz. Yani 3,5 milyar yıl önce Big evet. Bang sonrası dünya ısınma evet. sürecindeyken evet. 3,5 milyar yıl önce evet. bir evet. küçük gölcük içinde kimyasal
bir
reaksiyon,
yani. Evet, küçük böyle gölcük, bir ortamda
bir su içinde evet, kimyasal reaksiyon meydana geldi evet, evet. ve cansız maddelerden ilk canlı madde ortaya
çıktı. Ama ilk canlı derken şimdi şey dikkat etmeliyiz yani.
Şimdi bir kere burada da bir nokta koyalım. Bakın
evet.
bugün bilimsel olarak biz çok net olarak biliyoruz ki hücrenin mesela insan hücresinde 10 milyar protein var her an. Saniye 2000 protein sentezleniyor. Bakteri hücresinin de insan hücresinden öyle çok aşağı kalır yanı yok. Çünkü onun da içerisinde binlerce protein bulunuyor her an. Milyar hesabıyla protein bulunuyor. Ve saniyede çok yüksek oranlarda protein sentezleniyor bakteri hücresinde de. Yani basit bir hücre kesinlikle yok. O da çok gelişmiş, değil mi? Mükemmel bir hücre. Çünkü hücre zaten kendisi çok kompleks bir yapısı var. Bir tek protein bakın, o saydı mesela 10 milyar protein var diyoruz ya insan hücresinde. Onlardan bir tanesi bile doğada tesadüfen oluşamıyor. İster çamurlu olsun, ister çamursuz olsun. Doğa çünkü taş, toprak, kaya, hava bunlardan oluşuyor değil mi doğa?
Evet.
Su. Hiçbir şekilde bakın tesadüfen olamıyor. Neden olamıyor? Çünkü proteinlerin çok özel yapıları var. Bir kere çok özel bir dizilimleri var. Bu dizilimlerden mevcut mesela amino asit sayısına göre alternatif dizilim sayıları oluyor. Çünkü 20 çeşit amino asit kullanılıyor. Doğada 200 çeşit amino asit var ama 20 tanesi kullanılıyor canlı proteinlerinde. Dolayısıyla bir amino asit zincirinde 100 amino asit olabilir, 500 amino asit olabilir. Her amino asit noktası için 20 tane alternatif var. 20 alternatif, ikinci sıraya 20 alternatif, üçüncü sıraya 20 alternatif, 500'e kadar bu şekilde. Dolayısıyla bunun alternatif dizilim sayısı 20 üzeri 500 yapar. Değil mi? 20 alternatif olduğuna göre ve 500 tane amino asitten oluştuğuna göre 20 üzeri 500. Bu da logaritma hesabıyla 10 üzeri 650 tane alternatif yapar.
Evet.
Bakın 650 sıfırlı bir sayıdan bahsediyoruz burada. 12 sıfır, 15 sıfır katrilyon olduğuna göre 650 sıfırlı sayı böyle yani insanın kavrama sınırının ötesinde bir evet. alternatif sayısı. Ama sadece bunlardan bir tanesi işlevsel bir protein olabiliyor. Bakın bu çok önemli. Ve o DNA'da sadece o işlevsel olan o 10 üzeri 650 tane alternatiften bir tanesi DNA'da kodlanmış olarak var. Şimdi bu bir kere sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir değil mi?
Tabii.
Deneme yanılmayla olmadığı belli çünkü o kadar alternatif sayısı içinde bir işlevsel oluyorsa o organizmaya yararlı ki binlerce proteinler görev yapıyor değil mi organizmada? Mesela insan vücudunda 100 bin çeşit protein var. En ufak bir bakteride bile 4300 tane gen var, binlerce çeşit protein var. Dolayısıyla proteinin bir tek işlevsel şekli DNA'da kodlanmış olarak var. Mutlaka DNA gerekiyor o zaman doğru dizilim için. Ve Allah'ın yaratmış olduğu o DNA'daki özel dizilim şifresi gerekiyor.
Tabii.
Bir tanesi şifrelendiğine göre. Bu bir kere tesadüfen oluşumu ortadan kaldırıyor. Daha başka sebepler de var, sadece bu sebep değil. Sol elli amino asitlerin seçilmesi gerekiyor. Sağ elliler de var ortamda ama sol elliler sadece alınıp protein yapılabiliyor. Çünkü sağ elli girdiği zaman işlevsiz hale getiriyor. Onları alıp seçen proteinler özel bir akıl var hücrenin içerisinde. Sadece sol ellileri kullanıyor. Bu da tesadüfen olmadığını kanıtlıyor. Çünkü tesadüf olsa, rastgelelik olsa sağ elliler de girerdi. %50 sağ elli, %50 sol elli girerdi. Değil mi? Tabii. Rastlantı öyle olur. Ama olamıyor bu. Sağ elliler girdiği zaman bir tane bile girse protein işlevsiz hale getiriyor. Bu da tesadüf olmadığını gösteriyor. Allah'ın yaratmasıyla olduğunu gösteriyor. Aralarında çok özel bir bağ yapıyorlar. Bunlara peptit bağları deniyor. Bunu yapmak için enzimler ve enerji gerekiyor. Birçok çeşitli enzim gerekiyor. Peptidil transferaz denen enzimler. Ve enerji gerekiyor. Bu da sadece hücre içerisinde olabiliyor. Bakın bu da doğada olamadığını, tesadüfen olamadığını ve mutlaka canlı hücresi olması gerektiğini gösteriyor. Bakın kaç aşamada birden protein tesadüfen olamadığını kanıtladık. Amino asitleri siz yan yana bıraksanız bile doğaya güneş, ultraviyole, oksijen ve diğer kimyasal maddeler anında tahrip ediyorlar.
Tabii.
Hiçbir şekilde protein meydana getirmiyor. Amino asitler de dahi tahrip oluyor. Kaldı ki bakın amino asitler bile hücre içinde sentezlenebiliyor. Onun için de proteinler ve hücre gerekiyor.
Tabii.
Sadece canlı hücreleri amino asit sentezleyebiliyorlar. Doğada kendi kendine oluşmuyor. Ve bunu ispatlamaya çalıştıkları deneylerin hepsi başarısız oldu bunun için. Tesadüfen olamadığını ispatladı. Kendi deneyleriyle ispatladılar zaten.
Evet.
İşte bitti. Zaten Darwinizmi bu en temel aşamada çökertiyor. Onun dediği gibi olmadığını bilim bize söylüyor. Bakın bir protein aşamasında daha ilk protein aşamasında ki bunun gibi trilyonlarca protein gerekiyor milyonlarca çeşit canlı için. Tek bir protein aşamasında çöktü Darwinizm. Bundan sonra artık tutup da fosil bile konuşmaya gerek yok. Yani ki 300 milyon fosil var evrimi yalanlayan. Onlara da ihtiyaç yok. Yani
bu şey hani Fox deneyi falan bu gölcük kenarları diyor ya hani bu zaten onlardan da bahsedebiliriz belki. Yani denediler ama olmadı. Yani deneylerini de yaptılar. Değil mi?
Tabii. Yani bunların söylediği mesela o deneyde bahsettiğin deneyde amino asitleri alıyorlar. Onun işte güneş altında ısıyla suyunun kurutup güya protein meydana getirebileceği. Evet. Bakın tekrar anlatalım. Amino asitleri siz hazır olarak koysanız bile. Ben istedikleri çeşit amino asit verelim. Zaten her yerde satılıyor amino asit dozları değil mi? Bodybuilding.
Tabii.
Her yerde olmasa bile bu bodycilerin kullandığı amino asit ve protein tozları zaten satılıyor piyasada.
Tabii.
Alsınlar onu toprağın üzerine bıraksınlar. Bakalım ne oluyor. Hemen tahrip olacak. Yani bunu bilim adamları bilmek için bilim adamı olmaya da gerek yok. Değil mi? Siz proteini dışarıya bıraktığınız zaman hemen çürür, bozulur. Bu çok açık bilinen bir gerçektir bu. Evet. Yani amino asitleri de aynı şekilde bıraktığınız zaman hemen tahrip oluyor doğada. Öyle bağ falan yapıp protein oluşturmak gibi bir şeyleri kesinlikle yok. Hatta bunu itiraf ediyorlar. Tek bir proteinin bile oluşamayacağını bakın. Onların itiraflarından bazılarını dile getirelim. Çok önemli itirafları var. Hem de bunları söyleyen Darwinistler bakın. Bakın mesela Dawkins'in de itirafı var. Şimdi onu da okuyalım. Bakın. Michael Pittman, biyokimyacı. Darwinist. Diyor ki, bilindiği üzere diyor, evrende, Michael Pittman'ın söylediği bir şey bu. Biyokimyacı Michael Pittman'ın. Bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den daha fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 40 bin ihtimalli bir ihtimal oluşmalıdır. 40 bin tane sıfırlı. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin, bakın bütün evrenin, bütün kainatın organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır diyor. Amerikalı evrimci jeolog William Stokes, bunların da ağababaları zaten bunu söyleyenler. Diyor ki eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu konsantre bir tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Bakın bir daha okuyayım.
Yeah.
Eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi, bütün yıldızların yüzeyi, gezegenlerin gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı diyor.
Yeah.
Daha ne desin yani? Evrimci yazar Profesör Cemal Yıldırım, onların da hocası değil mi? Diyor ki bakın, yaşamın rastgele ortaya çıkamayacağını kanıtlamak için öne sürülen savlardan birisi de işe yarayabilecek bir enzimin oluşma olasılığının inanılmaz düşüklüğüdür. Tipik bir enzim 100 amino asitten oluşur. 20 tane amino asit bulunduğuna göre 20 üzeri 100 kombinasyon söz konusudur. Bakın biraz önce söylediğim hesabı söylüyor. Bu kadar kombinasyon içinde bir seferde şans eseri belli bir enzimin oluşma olasılığı 10 üzeri 130'da 1'dir. Yine göz ardı edilen nokta moleküler kinetiğin rastlantısal şans eseri olmadığı, işlevsel enzimlerin sürekli oluştuğudur.
Yani.
Bitti. Olamaz diyor. Ali Demirsoy bakın. Diyor ki bir enzim ortalama 1000 amino asitten meydana gelmiştir. 100 amino asitten meydana gelmiş bir enzimin 20 amino asitte verdiği kombinasyon 20 üzeri 100'dür. Herkes biliyor hesabın nasıl yapıldığını. Tüm evrendeki atom sayısının 10 üzeri 80, evrenin oluşumundan bugüne kadar geçen saniyelerin sayısının 10 üzeri 16 olduğu düşünülürse, belirli bir dizilime sahip bir enzimin ortaya çıkma şansının ne kadar düşük olduğu anlaşılabilir. Bu durumda enzimler nasıl ortaya çıkmıştır? Yaşamın temel kuralları genel biyoloji, genel zooloji, cilt 1 kısım 1-5, baskı sayfa 569.
Başka bir kitapta da piyango çıktı diyor dünyaya diyor. Böyle izah ediyor. Tam kelimeleri.
Evet.
Yani bir bilim adamı.
Film adamı söyler bunu ancak bilim adamı değil. Bakın Profesör Chandra Vikramain, New York Üniversitesi kimya profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro sadece belli bir bakteride bulunan 2000 çeşit proteinin rastlantısal olarak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. Elde edilen rakam 10 üzeri 40 binde bir ihtimaldir. Chandra Vikramay'in bu rakam karşısında şu yorumu yapar. Bakın diyor ki, bu rakam 10 üzeri 40 bin Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir diyor. Bir daha okuyorum. Bakın bunları söyleyenler evrimciler zaten. Bu rakam 10 üzeri 40 binde bir ihtimal Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir. Bakın bir protein gömüyor. Bu gezegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman hayatın doğabileceği bir ilkel çorba olmamıştır. Ve yaşamın başlangıcı rastlantısal olarak gerçekleşmeyeceğine göre amaçlı bir aklın ürünüdür. Kim söylüyor bunu? Fred Hoyle, Chandra Vikramay'in Evolution from Space, sayfa 148. Fred Hoyle en önde gelen İngiltere'nin matematikçisi ve astronomlarındandır. Ve materyalist ve darwinisttir. Uzun süre statik evren teorisini savundu. Big Bang'e karşı çıktı materyalizmi korumak adına. Sonra kabul etti ama. O söylüyor, Fred Hoyle söylüyor bunu.
Sör ünvanı vermişler zaten.
Evet, tabii. Yani bilim adamı. Olamaz diyor yani, bir protein tesadüfen olamaz diyor.
Şimdi yavaş yavaş hakikaten evrimciler görüyorlar bu genom projesinden sonra da, değil mi? Onun başındaki kişi de o kanaati, eskiden evrimciydi, sonra değiştirdi.
Tabii.
Anthony Flew.
Francis Collins bahsettiğin kişi.
Francis Collins.
İnsan genom projesi en üst düzey yetkili, iki tane yetkilisinden birisi, evet. Tabii. Anthony Flew ateistlerin başıydı zaten, evet. 20. yüzyılda. Dawkins'in de akıl hocası, şeyhi.
Evet.
O da ya Allah yaratmıştır dedi. Evrimin mevrimli olamaz dedi ki 84 yıl Darwinizmi ve materyalizmi, ateizmi savundu. 84 yaşında, ya kusura bakmayın özür diliyorum ben herkesten dedi. Herkesi yanıltmışım dedi bugüne kadar. Ateist olmalarına sebep olduğum insanlardan özür diliyorum dedi. Dünya basınına özür diledi. Allah yaratmıştır dedi. Öyle Darwinizmi tesadüfen falan olamaz dedi yaşam dedi. Bakın Richard Dawkins'in şeyine geliyoruz şimdi. Proteinlerin ne dünyada ne uzayda tesadüf oluşamayacağına dair itirafı var Dawkins'in. Diyor ki, incelediğimiz türden şanslı bir olay, yani protein tesadüfen oluşumu, o kadar korkunç derecede ihtimal dışı olacaktır ki, evrenin herhangi bir yerinde gerçekleşebilme ihtimali her yıl milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir az olacaktır. Eğer bu yalnızca evrenin herhangi bir yerindeki tek bir gezegende gerçekleştiyse, bu gezegenin bizim gezegenimiz olması gerekmektedir. Çünkü biz bu konuları burada konuşmaktayız. Yani kepazeliği görüyor musunuz böyle? Yani bilimsellikle alakası yok. Yani bütün şapkalar şapkadır gibi böyle. Eğer biz burada konuşuyorsak evrim vardır. Şimdi laf mı bu? Bu bilim adamlığı değil, film adamlığı işte alenen, değil mi? Yani atmanın artık sınırı yok. İnsan bir kere mantığın sınırlarının dışına çıktı mı söyleyemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ben bir sıçıyorum aya gidiyorum da diyebilir. Bütün uzayı gezip geliyorum da diyebilir. Yani diyemeyeceği hiçbir şey yok. Mantığın sınırına bir kere çıktı mı artık böyle? Rezalet kepazelik başlıyor. Bakın rezalete bakın. Olamaz diyor proteinler. Bu ihtimal diyor. Ama diyor, evrenin herhangi bir yerindeki tek bir gezegende gerçekleştiyse bu gezegenin bizim gezegenimiz olması gerekmektedir. Çünkü biz bu konuları burada konuşmaktayız. Bakın böyle kısır döngü mantıklar yani. Evrim aynı olamaz yani. Ama burada konuşuyorsak evrim olmuştur. Ya rezalet kepazeliksin. En son ne dedi? Uzaylılar getirmiştir dedi. Bunu 1996 yılında söylüyor. Şu an geldiği noktada 2010 yani yılında. Artık olamaz dedi. O zaman dedi bir akıl vardır. Hadi uzaylı diyeyim ben bunlara dedi. Belki dedi orada biraz daha tartışmayı uzatabilirim. Uzaylılar dedi. Tabii hocamız bırakır mı Allah'ın izniyle? Darwinizmin kafasını kopardı. Biz böyle bütün dünyada buna, bu rezaleti anlatıyoruz. Şimdi saklanacak yer arıyor. İnsanın içine çıkamıyor. Rezalet artık diz boyu oldu. Bütün İsviçre'de bakın Darwinistler bile güldü. O filmi var. Hatta onu bakayım bulayım da şimdi inşallah. Yani artık böyle söyleyecek şey kalmadı yani.
İsviçre'de minare yasağı mı olmuştu? Öyle bir şey değil mi? Birkaç ay evvel.
Evet.
Ama işte İslam'ın gerçek delillerini, Kur'an'ın ayetlerinin, yaratılışın delillerini Allah'ın izniyle orada gidip hocamızın adına gösterdiniz maşallah. Bir tek itiraz gelemedi, değil mi?
Evet, şuradan göstereyim. Tamam, pardon şimdi. Slaytlarım arasında vardı da filmi de vardı. Türkçe altyazılı ama Türkçe altyazısını henüz hazırlayamadım. Dolayısıyla yerini gösteririm.
İsviçre'de size itiraz gelememesi bir kere orada bütün o işte CERN ve diğer üniversite profesörlerinin toplanıp baştan sonuna kadar sizi dinleyip tek bir itirazda bulunamamaları zaten zımnen açık bir şekilde aslında daha doğrusu
maşallah.
Yenilgiyi kabul etmiş olduk.
Maşallah işte. Elhamdülillah. Evet. Bakın. Ne böyle oldu?
Dawkins.
Evet. Nasıl yaratıldı diyor. Çok yavaş bir olayla. Nasıl başladı? Bilmiyoruz diyor. Sadece nasıl bir olay olduğu hayatın başlangıcı için. Kendini şeyden bir molekül diyor. Kopyalayabilen. Nasıl olduğunu bilmiyorum diyor. Nasıl başladı bilmiyorsunuz diyor. Hiç kimse bilmiyor diyor. Hayatın nasıl başladığını. Sizce bir akıl olabilir mi diyor yani hayatın başlangıcında. Bakın şimdi ne diyecek. Şu şekilde olabilir diyor. Eski zamanlarda evrende bazı medeniyetler evrimleşmiş olabilir diyor. Uzayın herhangi bir yerinde. Ve bu hayatı onlar getirmiş olabilir. Bu bir ihtimal diyor. Ve bunun da delili bulunabilir diyor. Biyokimyada moleküler biyolojide bir imza bulunabilir diyor. Yaratıcının imzası diyor. Yani bakın işte bir adım sonra Allah'ın yarattığını kabul edecek demektir bu.
Tabii.
Çünkü bir akıllı olduğunun farkında. Bakın hayatı nasıl başladı bilmiyoruz diyor. Daha önce biliyoruz diyordu. Şimdi bilmiyoruz diyor. Attığını anlaşıldı, deşifre edince hocamız tabii bütün dünyada. Şimdi onu hemen geri çekti. Artık bilmiyoruz diyor. Çünkü hücrenin kompleksliği bir proteinin bile tesadüfen oluşamadığını kabul etmiş oluyor burada. Çünkü eskiden olabilir diyorlardı. Ondan vazgeçti bir kere. Bir protein bile tesadüfen olamadığını anladı, geri çekildi. Bilmiyorum dedi zaten hayatın başlangıcını.
Evet.
Peki dedi sizce bir akıl olabilir mi bunda? Evet dedi. Ama dedi işte uzaydaki uzaya atmaya çalışıyor topu. Bir topu oradan da alır biz gene sahaya sokarız yani. Allah'ın izniyle hocam zaten bırakmaz zaten
o
bu
kendisi
işi.
Kendisi kaçıyor toptan önce sağdan.
Sağdan kaçıyor. Toptan önce kaçıyor değil mi? Topu bırakıp kaçıyor.
Çıkmıyor meydana yani hocamız davet etti onu kaçıyor.
İşte artık. Gelmiyor. Kulağından tutup sahaya dönecek yani. Başka bir yolu yok.
Biliyor bunu. Akıbetini.
Tabii inşallah. Ya bir adım sonra Allah yarattı diyecek zaten bunu inşallah. O son noktaya geldi zaten. Uzaylı ne demek? Yani uzaylıyı kim yarattı?
Tabii.
Çok açık Allah yarattı. Yani bunu söyleyemediği için henüz o yani biliyor ama o cümleyi kuramadı ama Allah'ın izniyle Allah'ın yarattığını kabul edecek demektir bu. O zaten noktaya yani. Gelmiş oldu.
Tabii,
bu arkadaşlar da tabii hiç dünyadan haberleri yok. Bunlar da işte böyle atarak tutarak şey etmeye çalışıyorlar ama yani evrim zaten artık bitti yani çok açık bir şekilde. Yarın istersen inşallah devam edelim kalan bölümleriyle.
Tabii olur.
Yani bunu şunu bir kere izleyicilerimizin akılda tutması çok önemli. Bir yani protein dahi tesadüfen olamıyor. Ki protein de temel yapı taşı. Yani bir binayı meydana getiren tuğlalar vardır. Değil mi? Tuğlalardan bir tanesi. Tuğlalardan biri bile tesadüfen olamıyorsa bina tabii ki olamaz yani. Değil mi? Daha bir protein tuğlanın aşamasında çöküyorsa bu iddia ettikleri değil mi? İddia ki öyle. Zaten o zaman bütün evrim teorisi çökmüş oluyor. Ondan sonra artık tutup da yok kuşlardan mı dinozorlar evrimleşti, dinozorlardan mı kuş evrimleşti falan bunlara tartışmaya gerek yok. Yok maymundan mı insan geldi, insan mı maymundan çıktı falan böyle değil mi? Bir kere protein olamıyorsa evrim hiç olmamış demektir. Kaldı ki yani fosillere de ihtiyaç kalmıyor ama bundan sonra 300 milyon fosil zaten yalanlıyor. Yani evrimin tek delili fosillerde olabilirdi değil mi? Fosillerde ne olacak? Eciş, bücüş, böyle patolojik, asimetrik, ondan sonra türler arası geçişleri gösteren ara geçiş formları. Darwin söylüyor bunu zaten. Evrimi tek delili fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ondan sonra kitabın ilerleyen bölümlerinde, aynı kitap türlerin kökeninde ara geçiş formları yoktur diyor. Bakın evrimin tek delili ara geçiş formu olabilir diyor. Evrimin delili olabilecek ara geçiş formları da yoktur diyor ondan sonra. Bitti. Darwin söylüyor. Zaten Darwin bitirmiş evrimi. Çoktan bitirmiş.
Çünkü
aynı kitabın içerisinde.
300 milyon fosil tam canlılar olarak 300 milyon fosil varsa, eğer onların dediği gibi ara geçiş formu 3 milyar tane fosil olması gerekir en az. Değil mi? Çünkü evet, milyonlarca yılda değişim oluyorsa, dediğin gibi asimetrik, patolojik, bozuk fosillerin normallerden daha çok olması gerekir. Milyarlarca fosil olması gerekirdi.
Evet.
Değil öyle milyarlarca, evet, 10 tane, bir tane bile yok.
Bir tane bile yok. Bir tane bile yok. Allah dileseydi bir tane patolojik bir canlı olabilirdi. Çünkü genetik mutasyon patoloji meydana getiriyor. Hakikaten mutasyonlarda o bile yok yani, elhamdülillah. Bütün tabii, fosiller tabii, mükemmel, eksiksiz, kusursuz canlılara ait. Şimdi son bir güzel filmimizle bitirelim. Bir tane ninja ayımız var. Evet, yanlış duymadınız. Ninja ayı, bakın şimdi. Şimdi sopayı kullanmayı bilmiyor ayı önce.
Önceleri iyi değil mi? Evet.
Evet, eğitim görmemiş. Fakat sonradan bu konuda ustalaşıyor ayımız. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Elhamdülillah. Yarın herkese hayırlı geceler dileyelim inşallah.
Kocaeli.
Yarın Kocaeli TV'de saat 22'den itibaren radyodan ve harunyahya.tv sitemizden ve Mavi Karadeniz Radyo'dan bizi izlemeye devam, evet, edebilirsiniz. İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.